Ayrım 56, Babanın Dönüşü, Mark Weingartner, sayfa 491. Bölüm 27. Luca Dullo ve Shay gittikten sonra Hagen kendisine sert bir içki hazırlayıp balkona çıktı. Johnny Fontaine'in ismi sokağın karşısındaki kumarhanenin kasbahın kapı girişinde neonlarla yazılmıştı. Chicago'nun batakhanesi. Orada sahneye çıkan hiç kimse belirli bir aileye ait değildi. Ama bu kişilerin sırf sokağın karşısındaki Corleone'lerin en büyük rakiplerinin kumarhanelerinde görev alabilmek için Las Vegas'taki en şatafatlı ilgi çekme yöntemine izin vermeleri yıllardır Hagen'a dert olmuştu. Hagen, Johnny'den Vito ve Fredo'nun hatta bir dereceye kadar Michael'ın yaptıkları gibi hoşlanmazdı. Michael hangi şarkıcının hangi kumarhanede sahneye çıktığı gibi ufak konularda ailelerin kavga edemeyeceklerini dile getirirken haklıydı. Fakat aslını söylemek gerekirse Michael bir zamanlar Corleone otellerindeki eğlenceleri büyük bir öngörüyle düzenlemekten sorumlu Fredo'nun işlerini de üstlenmişti. Onun Johnny ile olan arkadaşlığının yapılan müzakerelerin yerine geçtiği düşünülürse Fontaine diğer yandan Russo ile de arkadaştı. Kasbah ile 6 yıllık bir sözleşme imzaladığında Fredo oldukça hırslanmıştı. Arkadaşlığı bir tarafa bırak, bu işti. Bu da işte, derin bir nefes aldı. Hislerinin devreye girmesine izin veremezdi. Kapı açıldı ve Michael da balkona çıktı. Daireye yerleştirilmiş yüksek teknolojiye sahip cihazlar vardı. Michael büyük olasılıkla tedbiren radyoyu açtı. Opera. Hagen operaya karşı özel bir ilgi duymuyordu. Michael da bunu biliyordu. Hagen itiraz etme zahmetine bile katlanmadı. Hagen, sen bu öneriyi ilk kez bugün işitmedin dedi. Bunu ne kadar süredir biliyordun? Michael çakmağını çaktı. Bu üzerine bir şeyler kazınmış olan mücevher kakmalı bir çakmaktı. Yüzü alevle parladı. Sigarasından derin bir nefes çekti. Son kez Küba'ya gittiğimden bu yana... Küba'ya en son gittiğinde sen, Fredo ile birlikte oradaydı. Hagen bu konuya girmek istemedi. İhtilal olmak üzereydi, olacakları biliyorlar mıydı? O zamanlar sen bunu biliyor muydun? Michael, bunları o zamanlar konuşmuştuk dedi. O günlerde bu bir öneriden çok bir fikirdi. Onun fikri, sadece kelimeler. O zamanlar ihtilalin bir adamın karizmasından çok daha büyük bir şey olduğuna inanmıştım. Onu öldürmenin hiçbir fark yaratmayacağını düşünmüştüm. Ya şimdi? Hiçbir şey değişmedi. Sadece şimdi bir fark yaratsa dahi hiçbir şeyi değiştirmeyeceğini düşünüyorum. Biraz daha muamma. Tom içkisinden büyük bir yudum aldı. Tom, seni seviyorum dedi. Fakat artık seninle yollarımızı ayırma zamanı gelmiş olabilir. En azından profesyonel olarak. Michael, ben de tam tersini düşünüyordum dedi. Sen ne düşünüyor olursan ol, sana şunu söyleyebilirim. Bu aşamaya karanlıklarda kalarak geldim. Konunun bir içinde, bir dışında, bir içinde, bir dışında tutulduğum yeter. Ben senin en başta erkek kardeşin, ardından da avukatınım. Ben senin konsilyereliğini yapıyorum. Ardından da maaşını senden alan bir politikacı haline geliyorum. Sonra sen ülke dışındayken her şeyin sorumluluğu yine bende oluyor. Sonra birdenbire böyle bir konuda danışma ihtiyacı dahi duymadığın lanet olası bir hiç halini alıyorum. Öyle ya da böyle bir şey söylemeyeceğimi biliyordun. Gerçekten de ilk önce seninle konuşmadan sadece sabahtan bu yana tanıdığım bir adamın önünde hiçbir şey söylemeyeceğinden emindin. Corbett şeyden ise söz etmeye bile gerek yok. Yine de bir takım gizli sebeplerden dolayı kendi kendime tüm bu muammayı şöyle çözdüğümü söylemeliyim ki tüm bunları sen bu şekilde düzenledin. Bak Tom, çözülmesi gereken bir muamma falan yok. Bunu ilk olarak ondan işitmeni istedim çünkü bu onun operasyonu, benim değil. Biz ona sadece hizmet vereceğiz. Mickey Shay, senin başkanının da bu işi desteklediğini gösteren garantin. Mickey'nin ne kadar sinirli olduğunu gördün. Bizim açımızdan bu bir iş, para, fırsat, güç. Onlar açısından ise intikam. Ben bundan pek o kadar emin değildim. Ancak şu an için olayları bu şekilde kabullenmekten daha iyi bir yol da yok. Mickey Shay, Hagen, Don Vito dışında onu bu şekilde çağıran birisine daha rastlamamıştı. Sen bu konuda konuşmak istiyorsun Tom, haydi konuşalım. Bu işi yapmak başlı başına büyük bir adım. Bunu Geralt'in adamlarıyla yapmamız gerekiyor ki bu atacağımız adımı daha da önemli bir hale getiriyor. Teorik olarak burada Nevada'daki adamlarımızı kullanabilirdik. Ama böyle bir şey için şu anda hazır diyebileceğim tek kişi Alnery ve biz onu kaybetme riskini göze alamayız. Bu onlar açısından intihardan farksız olur. Eğer Geralt'in adamlarına bunu yaptırırsak, başarılı olsunlar ya da olmasınlar herhangi bir önemi olmaz. Eğer başaramazlarsa öyle bir tavır takınırız ki bu işle alakamız yokmuş gibi görünür. Her tür geri tepme ona dayanır, bize değil. Nasıl olsa ben çoktan bu işlerden elime eteğimi çektim. Hagen içkisindeki bir buz parçasını ağzına aldı, gözleri hemen önlerinde uzanan çölün karanlıklarına takılıydı. Michael başarılı olmaları dedi ve buna rağmen komünist güçlerin hala başta kalmaları da olası. Böyle olursa ne olacak? Dünya şimdikinden ne daha kötüye ne de daha iyiye gidecek ve biz de kendi sorunumuzu çözmek açısından ufacık bir şeyler yapmış olacağız. Ama bir düşün Tom, yapılanlar eğer bir değişikliğe sebep olursa özgürlük tekrar kazanılır. Küba'daki işimize yine başlarız. Yasal, şimdi sahip olduğumuz işlerin herhangi birisinden çok daha büyük bir iş. Bizim hükümetimizle Birleşik Devletler'in Küba'da yapılandıracağı rejim ne tür bir kukla rejim olursa olsun bize bağlanacak. Bu da orada diğer herhangi bir aileden çok daha iyi köklenmemiz anlamına gelecek. Komisyondaki diğer kişileri, Geralt'i ve adamlarının bizim maşamız olduklarına kolayca inandırabiliriz. Hükümetle işbirliği yapmamızdan kaynaklanacak olan herhangi bir gücenme, Küba'nın kapılarının açılmasıyla sayemizde yapacakları milyonlarca dolar kar sayesinde kısa sürede unutulacaktır. Tüm bunlar nasıl sonuçlanırsa sonuçlansın, hükümetin ödemeye hazırlandığı paranın yarısını biz alacağız, diğer yarısını da Geralt'i alacak. Tüm bunların içerisinde bizim parmağımız olduğunu ise hiçbir zaman bilmeyecek. Joe ve ortakları ona bizden bahsetmeden yaklaşacaklar. Ödeyecekleri miktarın yarısını alacağız. Tıpkı Geralt'in tüm büyük anlaşmalarda bize yaptığı ödemeler gibi. Yalnız bu kez hissemizi Joe getirip elimize sayacak. Geralt böyle bir fırsatı geri çeviremeyecek kadar fırsatçı ve saldırgan. Ve elinin altında bu işte kullanabileceği birçok Sicilyalı var. Polisleri ve hükümet görevlilerini öldürme konusunda hiçbir çekinceleri olmayan, cesur ve hedefleri belli insanlar. Beklenmeyen bir şekilde eğer Geralt'i bize gelir, önerimizi sorar ya da onayımızı almak isterse bizim bu tür işlerden uzak durduğumuzu söyleriz. Eğer bize paradan hisse önerirse nazikçe reddederiz. Sadece çabalarının başarıya ulaşması durumunda bir şeyler öğrenebilir. Ki bu da babası Don Forlenza sayesinde olur. Yine ne olur yani? O durumda Geralt'i çoktan kahraman konumuna gelir ve bunu da bize borçlu olur. Fakat temel nokta şu ki Tom, yanımda çok akıllı ve çok sadık birisine ihtiyacım var ki iki beyinle düşünebileyim, düşünebilelim. Seni kendi saflarıma katmadan bu işe giremem ve girmeyeceğim. Hagen, her şeyi ben olmadan çoktan eksiksiz düşünmüşsün bile dedi. Yanında şu eski dostun Joe olacak, Neri de seninle. Nick Geralt'i pis işlerini yapacak. Benim yanında olmam zaruri değil Mike. Şu yürüttüğümüz işteki kişi sayısına bir bak ve bu yüzyıllardır her sene kar getirerek devam ediyor. Bu sistemin hiçbirimize ihtiyacı yok. Bak, benim sana ihtiyacım var Tom. Yıllardır büyükelçiyle sen temas kuruyorsun. Başkan bize yaşlı adamın isteklerine ters düşecek bir şey yapmayacaktır. Başka birisini gönderebilirsin. Bir avukat, bir yargıç, buna benzer birisini. Şu dünyada güvendiğim tek kişi sensin, bunu biliyorsun. Seni işlerin dışında tutmak için elimden geleni yaptım. Bunun sebebi sana değer vermemem ya da sana ihtiyacımın olmaması değildi. Sadece seni korumaya çalışıyordum.
Beni korumaya çalışıyordun, öyle mi dedi? Teşekkür ederim.
Ne söylememi istiyorsun? Benim de bir insan olduğumu mu? Ben de hatalar yaptım. Özellikle de söz konusu sen olduğunda ve şimdi de çok üzgünüm. İşitmek istediğim bu muydu?
Tom iç çekti, tabii ki değildi.
Benim istediğim dümdüz ve imasız doğrudan verilecek bazı cevaplar. Michael önden sen tarzında kolunu ileri doğru uzattı.
Sorun danışmanım.
Şu gözünü kapattığı şey gerçek mi?
Soru bu muydu?
Önemli olanlarına zemin hazırlıyorum.
Bana bunun savaş yarası olduğunu söyledi. Bu konu üzerine daha sonra bir daha düşünmedim.
Ve bu adam da gerçek öyle mi? Tüm bu şeyler hepsinin dengeli olduğunu mu düşünüyorsun? Büyükelçi oğlunun seçilmesine yardımcı olmuş olabilir. Ancak onun hiçbir resmi pozisyonu yok. Ona hiçbir zaman güvenmedim ve eminim ki sen de aynı hisleri paylaşıyorsun.
Michael Joe benim ilk temas noktamdı dedi. Fakat bu işte yolumuza devam edebileceğimize karar verdiğimde Albert Sofe ile tanışmak konusunda ısrarcı davrandım. Geçiş toplantıları için Washington'a gittiğimde senin de bildiğin gibi o insanların hiçbiriyle toplantıya girmedim. Sadece yönetici Sofe ile görüştüm. O gün dahi bunun çok büyük bir risk olduğunu düşünmüştüm. Tıpkı şu yapılan beceriksiz istila gibi bu da bir önceki yönetim tarafından onaylanmıştı. Joe'nun söylediği doğruydu. Sofe de bana aynı şeyi söyledi. Birleşik Devletler Ordusu Küba'yı istila edemiyor. Çünkü böyle bir şey yaparlarsa Rusya misilleme yapacak. Eğer Birleşik Devletler sadece ekonomik müeyyideyi kullanırsa bugünden itibaren 50 yıl süresince orası komünistlerin elinde kalacak. Fakat bizim hükümetimiz doğrudan bir şey yapmaya da cesaret edemiyor. Dolayısıyla bu işe başka çözümler getirmeleri gerekiyor. Plan A'yı denediler ve başarısız oldular. Biz plan B'yiz.
Yani senin işten elini eteğini çekme sebebinin bir şekilde bu olduğunu mu düşünmeliyim?
Hem evet hem hayır. Bak sen neredeyse hemen her şeyi biliyorsun. Yasal işlerin finansal yönüne benden daha hakimsin. Senin bilgin dışında başkanın seçilmesine yardımcı olmak amacıyla yaptığımız tek bir şey dahi yok. Hem Geraci hem de ben birbirimizden bağımsız bir şekilde onları kolayca kullanabilelim diye tüm bağlantı adamlarımızı aynı ekibe yerleştirdik.
Lanet olsun Tom, eğer sen bir Sicilyalı olsaydın bunu bir yönetim olarak adlandıracaktık.
Tom içkisinden büyük bir yudum daha aldı.
Michael bu bir şakaydı dedi.
Hagen bardağındaki buzları salladı.
Bunu işittin mi? Bu da işte benim gülme sesim.
Birden bir siren çalmaya başladı, ardından da bir diğeri. İki itfaiye arabası büyük bir hızla geçip gitti. Şehrin diğer ucunda büyük bir yangın vardı.
Pekala, haklısın. Sana her şeyi anlatmadım. Bahsetmem gereken iki şey daha vardı. Bunları sıradan bir yurttaş olarak tam anlamıyla yapamazdım. Dolayısıyla komisyonla bir anlaşmaya vararak, yani tanrım Tom, sen bunu da bulup çıkarttın.
Yani şu bahsettiğin iki şeyden birisi Küba'daki bu işle mi ilgili?
Hayır, Küba sadece son nokta.
Tom ceketinin ceplerine ellerini vurarak bir puro aradı ve göğüs ceplerinin tekinde bulup çıkarttı. Yatışmaya başlamıştı. Kalbinin derinliklerinde şimdi ve sonsuza kadar Michael'ın konsilyeresi olarak kalmaya kendisine adamış olduğunu biliyor olsa da onda insan ilişkilerinin tümüne karşı bir yetimin hissettiği güvensizlik vardı.
Michael çakmağını yaktı. Sigara içen birisi için çakmağı normalden çok daha yukarıda tuttu.
Hagen Küba prosunun ucunu ısırdı.
Teşekkürler dedi, güzel bir çakmak.
Michael bir hediye diye karşılık verdi.
Hagen şu iki şey nelerdi dedi.
Michael kendisi için yeni bir sigara yakarken kasbağı işaret etti.
Numara bir.
Hagen Fontaine mi dedi.
Tahmin yapmaktan yoruldum.
Michael küçümseyerek Fontaine mi diye tekrarladı.
Hayır hayır hayır, Russo'yu kastettim. Eğer emekli olursam gerçekten bu işlerden elimi eteğimi çekersem komisyon son seneler boyunca inanılmaz derecede güçlenen Louis Russo'yu patronların patronu seçerdi ki bu bizim yatırımlarımıza kazançlarımıza büyük bir darbe vururdu. Özellikle de burada ve Tahoe Gölü'nde. Tabii eğer tekrar açılırsa Küba'da da. O bizim peşimize düşerdi ve biz de onu durduracak gücü kendimizde bulamazdık. Burada büyük bir ekibimiz var ancak bu grup onunkilerle kıyaslandığında daha küçük ve güçsüz kalıyor. Komisyonda sandalyesiz kalsaydık ve eğer Russo capo di tutti capi mertebesine erişseydi siyasi açıdan kavganın dışında kalırdık ve bu da bizim sonumuz olurdu. Hagen doğru diyerek onunla aynı fikirde olduğunu söyledi. Radyodaki ses Mascagni'nin Cavalleria Rusticana'sından bir seçme dinlemekte olduklarını anons etti. Sesin tonundan yaptığı işten aldığı heyecan okunuyordu.
Belki bunu söylememem gerekir ama eğer Russo patronların patronu olsaydı, büyükelçinin düşünce tarzını bilen birisi olarak şunu açıkça belirtebilirim ki, beceren surat başkana bizden çok daha yakın olurdu.
Tom bunu zaten aşağı yukarı tahmin etmiştim dedi. Ama yine de senin onu bu isimle çağırdığını daha önce hiç işitmemiştim. Aslında hiçbir dona lakabıyla hitap ettiğini duymadım.
Michael pekala bunun sebebi beni ikinci şeyi düşünmeye sevk etti diyerek gülümsedi. Bu hiç de neşeli bir gülümseme değildi. Bana bu çakmağı veren kişinin kim olduğunu bilmek ister misin?
Bırak tahmin edeyim. Russo.
Birdenbire tahminlere devam etmeye mi karar verdin?
Hayır Tom, Russo değil. Michael ona Geraci'den bahsetti. Ona Geraci'yi öldürmeyi denediğini açıkladı. Ona doğru zamanı yakaladığında bunu tekrar denemesi gerektiğini anlattı. Hagen hiç ses çıkartmadan dinledi. Soğukta bu kadar uzun süre tutulduğu için sinirlenmesi gerektiğini biliyordu. Ancak bunun yerine hissettiği sevinci dizginlemeye çalışarak bekledi. Kendisine bir Jack Daniels daha doldurdu. Şarap dahi olsa hemen hemen hiç içki içmeyen Michael ona kendisi için de bir bardak hazırlamasını rica etti. Hagen Michael'a bardağı uzatırken sorun şu dedi. Senin Geraci'ye yapmayı planladığın şeyi CIA'in bize yapmasını engelleyen şey ne?
Michael seninle tekrar bu şekilde çalışmak çok güzel dedi.
Ve?
Michael tam üstüne bastın dedi. İşin beceri isteyen kısmı da bu. Ama şubeyi şirkete karşı kışkırtacak ya da tam tersini yapacak ilişkimiz var. En azından bir seviyeye kadar ve sakın unutma... Adalet Bakanlığı'nda da aileden bir üyemiz var.
Hagen kim? Billy Van Arsdale mı diye alay etti. O çocuk işi hala ailesinin ilişkileri sayesinde aldığını zannediyor. Bizimle arasındaki mesafeyi koruyabilmek için her şeyi yapacaktır.
Michael o bizim yapmasına ihtiyaç duyduğumuz şeyi yapacak dedi. Böylece bizim kömür madenindeki şahsi kanaryamız olacak. O hırslı bir çocuk ve bize içerliyor. Basın konferansları düzenlemek ya da mahkemelere çıkmak yerine onu hukuk kütüphanesine tıkan şeyin yaptığı evlilikle birlikte bizimle arasında kurulan ilişkiden kaynaklanıyor olmasından korkuyor. Onun daha iyi bir mevkiye terfi ettirilmesi için bağlantılarımızı kullanmamıza gerek yok. İşi yapmak için o bizim hakkımızda bildiğini sandığı şeyleri kullanacak. Bundan sonra ona nazikçe bize yardımcı olmasını rica edeceğiz.
Hagen sırıtmamak için dudağını ısırarak diğer bir deyişle dedi, ona reddedemeyeceği bir teklifte bulunduk.
Bu çok zekice Mike. Yaşlı adam bunu görseydi gurur duyardı.
Vito Corleone hiçbir zaman Las Vegas'a adım atmamıştı. Ama balkonda dikilen bu iki adam kendilerine bırakılan mirasın tıpkı ılık kuvvetli bir el gibi üzerlerindeki varlığını açıkça hissetti.
Göreceğiz dedi. Herhangi bir planın son aşama sınanması uygulamaya konulmasında gizlidir.
Hagen uygulamaya dedi. Bardakları tokuşturdular ve Hagen içkiyi son damlasına kadar kafaya dikti.
56. ayrımın sonu. Sayfa 498.